Ayrım 40, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Vedat Türkeli, sayfa 394. Kucaklayıp ayrıldı annesinden. Gözyaşları içinde arkasından bakıp kalmıştı Remziye Hanım. İki yaşlı hanımla Necip'e kalıyorlardı evde. Eniştesi Semiha ile yakındaki camiye yürürlerken Reşat Bey, darbeyi Remziye Hanım'a duyurmadıklarını söyledi. Muhsin için kaygılanır filan iyi olmazdı. Neşat'i karşıladı camide. Camiye girenler, ilerideki musluklarda abdest alanlar vardı. Üzeri Arapça dua yazılarıyla kaplı yeşil örtüsüyle tabut musalla taşındaydı. Önce tabuta yaklaşıp durdular. Semiha ağlıyordu fısıl fısıl dualar okurken. Reşat Bey ile Muhsin saygı duruşunda gibi dikildiler bir an. Reşat Bey de bir şeyler okuyor gibiydi hafiften. Annesinin dileğini anımsadı. Ne diyecekti şimdi? Hiçbir şeyin yok mu diyecek? Şöyle bir baktı tabuta. Sen beni oğlunum diye seviyordun Hacı Fahri. Çok şey yapmışsın benim için. Çok kişinin hakkını yedin. Sadakayla bağışlanmaz. Senin Allah'ın bunlara aldırmıyorsa cennetine sokacak seni. O cennette benim yerim yok. Biliyor musun, benim içimde de bir ağırlık var. Keşke benim de sevilesi bir babam olsaydı. Bunca köyü, köylüyü soyan birini sevsem, bizim Allah'ımız cehenneminden çıkarmaz beni. Uğurlar olsun annemin sevgili kocası Hacı Fahri Ağa. Neşatinin gösterdiği çınarın altına yürürken bir burukluk vardı içinde. Gözleri yanıyor gibiydi. Semiha kadınların toplandığı revak altına geçti. Kalabalık değildi kadınlar. Tomis de gözüne ilişti bir ara Muhsin'in. Bekleyen birileri yaklaşıp başsağlığı dilemeye başlamışlardı. Hemen de hiçbirini tanımıyordu. Ara sıra kulağına eğilip birilerini tanıtmaya çalışan, yanı başına sokulmuş Neşati'nin sözlerini duymuyor, duysa da tam algılamıyordu pek. Öğretmen, avukat, tüccar, bilmem ne müdürü, daha birileri, köydeki düğünden aklında kalmış birkaç yüz dışında, Sivri Niyazi vardı gelenler arasında. Biraz sonra da düz tabanlarına basa basa gelen Pehlivan Ali. Ardında Berber Mustafa, gene yüzleri yabancı gelmeyen birileri. Bu arada baş muallim yaklaşıp el sıkarak başsağlığı dilediler. Cenazeden mi, darbeden miydi? Sıkıntılı bir ağırlık vardı sanki herkesin üstünde. Neşat'e ayrılıp yanında başörtülü bir kızla avluya giren birine doğru yürüyünce hemen anımsadı Muhsin. Ankara'da gördüğü, sağlıklı güleç yüzlü, esmer imam, gizli damat Ömer Efendi'ydi. Kadınlara katılan da kızıysa bacımız olur o da. Kapıya yürürken Neşat'i ile bir iki söz edip camiye girdi imam. Başsağlığı dilekleri bitmiş, cemaat de girmeye başlamıştı camiye. Neşati ile Reşat Bey arasında Muhsin de yürüdü. Cemaat daha kapıda aralanıp ön safa yol açmıştı. Namaz başlayınca küçükken kıldığı namazları anımsama çabasıyla iki yanını da gözleyerek cemaate katıldı o da. İleride mihraptaki imamın peşinde cemaatle birlikte kılınan cuma namazı bitip seccadelere oturulunca başlayan dua bayağı uzamıştı. İmam Ömer Efendi'nin Hacı Fahri Tulukçu için, bu arada Muhsin de içinde, bütün Tulukçu ailesine tek tek sayıp destansı kalıp övgülerle, mübarek cuma gününü de vurgulayarak hayır dualar düzmesi bayağı uzun sürmüştü çünkü. Ankaralardan gelmesinin boşuna olmadığını kanıtlama çabasında gibiydi. Cemaat boşalmaya başladı. Camiden çıkanların yanında sanki başka birilerinin de katıldığı cenaze namazı çok kalabalıktı. Muhsin'i, Reşat Bey'i ön safa aldılar. İmam Ömer Efendi gelip geçti yerine, güzelce sesiyle ağır ağır okuyarak kıldırdı namazı. Duası da uzun olmuştu gene. Sorduğu soruyu tüm cemaat coşkuyla yanıtlamıştı. İyi bilirdik, diye. Cemaatin topluca kaldırdığı tabutu, Neşati'nin koluna dokunarak uyarmasıyla öne geçen Muhsin, sağ baştan, Reşat Bey öte baştan omuzladılar hemen. 5-10 adım atılınca önden girenlere bırakıp arka köşelere geçtiler. Bir süre sonra da geriye gelen öndekilere bıraktılar tabutu. Çekilip tabutun ardı sıra yürüdüler cemaatle. Tabut yüklenen cenaze arabası yürüyünce peşi sıra arabalara binip dolu bir otobüste arkalarında yola düşüldü. Araba Reşat Bey indi, kendi sürüyordu. Yanında tanımadığı birileriyle arkaya oturmuştu Muhsin. Gömütlükte gömütün yakınında durdu cenaze arabası. Tabut indirilip yüksekçe toprak yığını üzerine bırakılmıştı. Neşati sokuldu yanına. Muhsin Bey, Hacı Bubağız'ı toprağa vereceksiniz. Şu odan iniverin. Şaşalayıp kalmıştı Muhsin. Duraksadığını gören Neşati eğildi kulağına. Usul böyle diyor, evlatlar verir toprağa bubalarını. İyice şaşırmıştı Muhsin. İrkilir gibi oldu. Küçülme duygusu dolaştı içinde. Yaparsa bir tel kopacaktı sanki bir yerlerinde. bir zavallı ölüden öç alırmış gibi olmayacak mıydı yaptığı? Küçülmek değil miydi bu şimdi? Hafızlar Kur'an okumaya başlamıştı. Gömütçüler çukuru düzenliyorlardı. Cemaat, tanıdık, tanımadık yüzlerce camidekilerin bir bölümü gömütün çevresine toplanmışlardı. Gözler Muhsin'deydi. Bir sıyrılma etesiyle dikelip Neşati'ye döndü yavaşça. Neşat Bey'e söyle lütfen dedi, ben yapamayacağım. Bir şey diyecek gibi duraladıktan sonra iki adım ötedeki Reşat Bey'e döndü Neşati. Düzeltme işi bitmiş, gömüte indirmişlerdi tabutu. Neşati'nin kulağına eğilip fısıldamasıyla Reşat Bey hemen indi gömüte. Tabutun kapaklarını çıkardılar. Kefene sarılı Hacı Fahri'nin yüzünü açtılar. Gömütün tam kıyısındaki Muhsin, babasının alnında iki kaşı üstünden uzunca yarılıp dikilmiş, derin çatlağın kara sarı yaptığı çökmüş, soluk yüzünü görünce içini geren sızılı bir acımayla çekildi. Bakmadı bir daha da. Duaya başlamıştı hoca. Gömüt örtülürken Neşati'nin önüne bıraktığı kürekle biraz toprak attı. Gömütten çıkınca yanına gelmiş Reşat Bey'in önüne bıraktı küreği. El değiştiren küreklerle dolduruldu gömüt. Toprak tümsek yapılıp kıyıları düzeltildi. Arabada getirilen çelenkler kondu toprağın üstüne. İmamın bu kez pek uzatmadığı duası da bitmişti. Cemaat arabalara dönmeye başladı. Arabaya yalnız bineceğini söyleyince biraz ilerideki şoför Mevlüt'ün sürdüğü evin arabasına götürdü Neşati. Kimseyle konuşmadan yürüyüp arabaya bindi Muhsin, gömütlükten ayrıldı. Yukarılara çıkalım dedi şoföre. Kentin ardındaki sıra tepelere doğru araba hızla giderken açık pencereden yüzüne çarpan serin yel gömütlükte beklemediği kadar hırpalanmış içini yatıştırır gibi oldu. Yolun yanda düzlük bıraktığı bir tepe altında durdurup çıktı arabadan. Yürüdü, uçuruma yakın bir büyük taş üstüne oturdu. Aşağılarda minik kalmış kentin önünde tek tük dolanan teknelerin açtığı izler, karşıda yer yer dikelen Yunan adaları da olmasa, sınırsız çevreniyle bölünmez görünen, üstünde parçalı bulutların gezindiği denize dalıp gitti bir süre. Yapışıp kalmaya mı yazgılıydı binbir pis guğunazlığın döndürüldüğü aşağıdaki bu çirkef kuyusu kente? Gidecek neresi vardı ki? Bu kapkara darbeyle iyice yalnızdı artık. Ölü yaşamaktı bu. Ölümden kötüydü. Gömütlük sessizliği tüm ülkeye çökmüştü şimdi. Darbeyi önce umursamamış gibi karşılamaya kalkması da içindeki ağırlığın yarattığı dengesizliktendi. Güldü acılıkla. Denize düştük, yılana sarıldık. Devrimcilik mi oluyor bu? Denizde güvenilirdi sana. Güvenmemesi yerindeymiş Nahide'nin. Kendine güvenmiyor o. Sen kendine güveniyor musun? İnandıklarıma güvenmiyor muyum yani? Bir biçimde yürüyeceğiz bu yolu. Hangi yolu? Olaylar hangi yolu gösterecek bakalım? Arabaya döndü. Merkez ilçeye dedi şoföre. Uyardı şoför. Beşten önce evde olmalıydılar. Yasağı televizyonda duyurmuşlardı. Saat 2:30'tu. Gidip o eve kapanmak gelmiyordu içinden. Yürü dedi. Olmadı. Orada, otelde geçirirlerdi geceyi. Yılan gibi kıvrılan dağ yollarından döne dolana, iki kıyı tepe ardındaki ilçe merkezine vardıklarında 3:05 geçiyordu. İyi gelmişlerdi. 10 yıla yakındı burayı görmeyeli. Turistlerin gelmesiyle oldukça gelişmiş bir kente dönüşmüştü. Parke döşeli yollarda kenti şöyle bir dolaşarak kıyıdaki büyük lokantaya girip oturdular. Mevlüt'le tek tük konuşmuşlardı yol boyu. Lokantaya da Muhsin'in üstelemesiyle geldi. Rakı içelim mi? Kıyıdaki bir masaya karşılıklı oturmuşlardı. Boştu lokanta. Çekingen gülümsemeyle bakıyordu Mevlüt. Verirler mi? Cuma bugün. Burası turistik yer oğlum. Verdiler. Mevlüt istememişti. Yolda trafik denetimine çarparlarsa ehliyeti giderdi. Balık söylediler. Mezeleri de güzeldi. Salonun gerilerinde duvardaki televizyonun sürekli yayınladığı darbe duyurularını sessizce izleyen biri kadın 4 kişi oturuyordu. Ağaçların bitimiyle başlayan ilerideki denize dönüp yudumlamaya başladı rakısını. Ne diyorsun bu bizim hacı babanın kazasına? Kimisi şoförden diyor. Kalamarı çiğnemesini sürdürürken duraladı Mevlüt. Ben de yeni tanımıştım Muhsin abi dedi. Emin abinin akrabasıymış sizin. O da yeni gelmiş. Sen nerelisin? Tarsusluyum. Askerliğini yaptın mı? Gülümsedi. Yeni aldık tezkereyi. Ne mutlu sana. Biz onu da almadık daha. Acıkmıştı. Balığını çabucak yiyip arabaya dönen Mevlüt'ün tek başına bıraktığı masada bir şeye takılıp kalmamak kararıyla teknelerin kımıldattığı denize odaklanıp ağır ağır içtiği 2 duble rakısıyla bitirdi yemeğini. Gerginlikten kurtulmuş gibiydi biraz. dörttü kalktıklarında. Suskun bir yolculuktan sonra kapı önüne tam 5'te vardılar. Kadınlar giriyordu bahçe kapısından. Annesini böyle gününde kırmaktan çekiniyordu. Rakı kokusunu bastırmak için pek de sevmediği çikolata yemiş, çiklet çiğnemişti yol boyu. Kadınlar içeri girince yaklaşıp bahçeye yürüdü. Evden taşan uğultuya dönmüş kadın sesleri duyuluyordu bahçede. Yürüyüp döndü köşeyi. Topçamın altında koltuklarda Reşat enişteyle Neşati oturuyorlardı. Neşati'nin kaygılı yüzü sevince dönmüştü Muhsin'i görünce. Yürüyerek karşıladı kalkıp. ''Ne edesiyiz Muhsin Bey? Meyaktan öldürdünüz bizi. Beşten sonra yasak mı?'' Yaklaştı masaya. Selam verip otururken ''İlçe merkezine gittim'' dedi. ''Çok sıkılmıştım.'' Reşat enişte ses çıkarmamıştı. Dönüp eve baktı Muhsin. ''Ne oluyor şimdi?'' Askeriyeden izin çıkartmışlar cenaze olduğu için. Kadınlara evde Kur'an okunacakmış şimdi. Bir hafızı bekliyorlarmış. Biraz sonra yanında camiye de gelmiş kızla İmam Ömer Efendi girdi bahçe kapısından. Neşati fırlayıp karşıladı. Çamın altına buyur etti gelenleri. Ayağa kalktılar. Önce Ömer Efendi ile ardından imamın Kerimen diye tanıttığı kızı nevahatle el sıkıştılar. İlahiyatı bu yıl bitirmiş. Hafızmış da. Duru yüzlü güzelce bir kızdı. Oturmasına kalmadan Semiha gelip aldı Nebahat Hanım'ı. Ömer Efendi Muhsin'e döndü. ''Allah ecir sabır versin Muhsin Bey'' dedi. ''Baba acısı zordur. Takdiri ilahi. Elimizden bir şey gelmez. Mekanı cennet olsun.'' ''Sağ olun.'' dedi Muhsin. Bir an içeriye çöküveren suskunluk, incecik bir kadın sesiyle ''Eûzu billahi mineşşeytanirracim'' diye dilini verince kalktı Muhsin. ''Bağışlayın.'' dedi. ''Çok yorgunum.'' Hafız Hanım'ın salondan fırlayan incecik Kur'an çığlığının arasından geçip yukarı çıktığında kapıları kapatarak uzandı yatağa, yumdu gözlerini. Şimdi derinden gelmeye başlamış Kur'an sesine bıraktı kendini. Ne güzeldi derinden gelen ses. Uyudu. Gözlerini açınca karanlık bir sessizlik içinde duvarlara, tavana bir süre şaşkın baktıktan sonra anımsadı ancak. Kalkıp elektriği yaktı. Çıktı odadan. Sessiz bir karanlıktaydı ev. Saat 11'e geliyordu ama uyumuştu. Balkona çıkıp ışığı yaktı. Zeytinyağlı dolma, bir büyük dilim su böreği, yoğurt, salata, bir tabakta helva vardı masada. Daha merdiven başına çıktığında aşağıdan yayılan helva kokusunu anımsadı. Helva kavurmuşlardı öğle evinde. Hanife teyzelerde de Salih için. Şimdi ne yapacağız Salihciğim? Geldiler gene. Hangi gün burada değillerdi ki oğlum? Necibeci günlerin yorgunluğuna yenik düşmüştü demek. Bir dolma yedi salatayla, helvadan aldı biraz. Odaya geçip kitap karıştırmaya başladı. 12'yi geçiyordu yattığında. Sabah da geç kalktı. Balkonda masaya konmuş gazeteler, Evren'in televizyondaki konuşmasını, okunan sıkı yönetim bildirilerini veriyorlardı. Kahvaltı edip indi bahçeye. Necibe ile Semiha vardı evde. Remziye Hanım uyuyordu. Bahçede gezindi biraz. Sıkılmıştı. Döndü yukarıya. Balkonda gazeteleri okudu saçma sapan köşe yazılarına kadar. Bakalım kimler atılacaktı bu dönemin yalancı tanıklığına. Nedim Hoca'yı konuşmalarını düşündü epey uzun süre. Yakın olsalardı keşke. Eve dönmüş müydü acaba? Televizyona indi öğlende. Reşat Bey ile Semiha televizyon başındaydılar. Evren devlet başkanı olmuş. Demirel Ecevit Erbakan güvence altına alınmış. Türkeş'e teslim olması için saat 15'e kadar süre tanınmış. Dört nala sürmeye başladılar. Oh olsun demek geliyordu Ecevit'e içinden. Yığınların coşkulu umudunu çarpık kafanla yakıp kül ettin. Ne olacaktı ki başka? Cirme neydi ki düzeni değiştirecekti? Bu anayasayla ülke yönetilmez deyip duruyordun Süleyman Efendi. Sen çağırdın bunları. Buyur, geldiler. Önce seni tıktılar içeri. Güldü acılıkla. Orhan Veli'nin günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'si gelmişti aklına. Bu Süleyman büyük günahkardı. Hiç de yazık olmamıştı. Beteri olsaydı keşke. Pırıl pırıl, suçsuz gençlerin asılmaları için yağlı iple koşanlardandı. Ne olmuş da zavallı ülkeye olmuştu. Sen de saçmaladın oğlum. Her yanından dökülen bu yapıyı ayakta tutup milleti dolandırma peşinde ufak tefek onarım, boya badana yapan, kimi safalak, kimi anasının gözü politika esnafı onlar. Televizyonu bırakıp kalkmıştı ki Reşat Bey de çıktı onunla. ''Biraz konuşabilir miyiz Muhsin Bey?'' dedi. Sıkıntısı birden daha da artmıştı Muhsin'in. ''Ne konuşacağız bu herifle şimdi?'' Çıkıp balkona oturdular. Hemen girdi konuya Reşat Bey. İşleri yüzüstü bırakmak olmazdı. Pazartesi yazıhaneye gelse de şöyle bir genelinden de olsa konuşsalardı durumu. Biraz daha geçsin dedi Muhsin. Daha o gücü görmüyorum kendimde. Annem de düzelsin biraz. Siz de yardımcı olursanız Neşat'ı götürür şimdilik. Tutun ki ben burada değilim. Koşturmaya gerek yok. Her zaman olduğu gibi ses çıkarmadan, pek de renk vermeden gitti Reşat. Eninde sonunda bir biçimde yaklaşacaktı o işe. Biraz toparlanıp kendine gelmesi gerekiyordu gerçekten de. Köylülerle konuşmak gelmişti aklına. Bir işe yarar mıydı ki? Biraz toprak kapmanın peşinde köylü dediğin. Nedim hocaları buraya çağırsam gelmezler mi? Tam da günü. Hem ne olacak geleceklerde? Solcu getto mu kuracaksın? Hanginizin ne olacağı belli mi? Bir sürü karmaşık olayın kafasında dolanıp durduğu uzunca bir süreden sonra Neşati göründü merdivenlerde. Bu da tutturacak şimdi pazartesi işbaşı yap diye. Peki onu açmadı Neşati. Ömer Efendi ile kızı bu akşam gidiyorlarmış. Öğlende birlikte bir yemek. Hemen kesti Muhsin. Aman Neşati abi ne olur kusura bakmasınlar. Bir lokantaya götürün onları siz. O işlere kalkacak durumda değilim daha. Para işini de konuştuk. Nebahat Hanım'la da tanışırdınız. Çok hanım kız. İyi olurdu ya. Siz bilip duruz. Bir dahakine inşallah. Dün gece nerede kaldı onlar? Bizim evde misafir ettik. Duralayıp gene aldı Neşati. Rapor geldi. Şoförde Esra çıkmış kanında. Çarpacağım diye ürküp direksiyon kırdığı daş da kocaman değilmiş zaten. Şoför Emin'in akrabası dediğini anımsadı Muhsin dün Mevlüt'ün. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey olmayacak Muhsin Bey. Suçlu kimse yok. Takdiri ilahı. Alnımıza böyle yazılmış. Tuzak kuşkusunun kalkması iyi bir şeydi. Yoksa o belayla uğraşmak vardı bir de. Neşati ayrılırken pazartesi gelip gelmeyeceğini sordu şöyle bir. Muhsin'in dediklerine ses çıkarmadı pek. Bir an önce gelseniz iyi olup duru dedi sadece. Öğle yemeğinden kalkınca çıkıp kıyıya indi. Denize girmek gelmiyordu içinden. Ormanda kıyı boyu yürüdü biraz. Balık istemişti canı. Evin yemeği komşulardan geliyordu daha. Özünde ne güzel bir komünal dayanışma. Geziyi kısa kesip döndü eve. Bahçede Burcu'yu görünce sevindi. Buradan uzak tutulmuştu birkaç gündür. Koşup sarıldı dayısına. Oturup onunla konuştu biraz. Döndürüp sorduğu, ölünce nereye gidiyorduk sorusuydu. Dost doğru anlattı Muhsin. Evde annesinden öğrendiği, bütün arkadaşlarının da bildiği o güzelim cennetten söz etmemesine bozulmuştu. Canım sıkıldı dayı dedi. Şimdi öldük mü bitecek mi yani? Cennet cehennem yok mu? Yok. Duraladı Burcu. Niye ölüyoruz öyleyse? Güldü Muhsin. Ne bileyim canım. Ben de çok sıkılıyorum ama ne yapalım ki böyle? Peki büyük Allah'ımız niye öyle yaratmış? İyice gülmeye başladı Muhsin. Onu da büyük Allah'ına sor kızım. Yanlış yapmış demek ki. İrkildi Burcu. Tövbe tövbe dedi. Hiç yanlış yapar mı Allah? Sevdiği dayısına biraz kızgınlık, biraz inanmazlık, biraz ürkü içindeki Burcu'yu bahçede bırakıp eve girdi. Nahide ablasının Celle Şanihu döneminde kız. Ablası nerelerde acaba? Sana ne? Öyle geldi aklıma. Bu da mı suç yani? Annesinin odasına yürüdü. Kapıdan giren Muhsin'i görünce mutlu bir heyecanla doğruldu Remziye Hanım. Yanına gelince kucakladı Muhsin'i, öptü yanaklarından. Yanına oturttu. Hacı babamızı cennetine yolcu ettik anacığım. Elimden geleni yaptım ben de. Toparlanmaya bak artık. Şöyle bir kalk sağlıkla, ana oğul, konuşacağımız çok şey var seninle. Mutlu gözyaşlarıyla ıslak yanaklarından öptü Remziye Hanım'ı, çıktı odadan. Yalan söylememişti ki. Elinden geleni yapmıştı gerçekten. Odasında yeniden düşüncelere daldı. Pazartesi yazıhaneye gidip şöyle bir baksa mıydı? Kaçıp da nereye varacaktı? Koca bir pazar daha var, düşünürüz. İngilizceyi bırakmamak gerek. Tomlis'le de konuşup, nesini konuşacaksın? Ay başında gidecek kız. Ben de mi gitsem? Sapıttın gene. Ne cehenneme gideceksin? Ne bileyim, İngilizceye kapanayım en iyisi. Okullar açılıyor. Bir İngilizce öğretmeni gelir. Lingofonu açıp çalışmaya başladı. Kaptırmıştı. Akşam yemeğinden sonra da aldı bıraktığı yerden. Kulağı artık İngilizce söyleyişlere uyum sağlıyor gibiydi. Dinlediklerini yüksek sesle yinelemekte çekici bir oyun olmuştu. Geç saati bulmuş, uyku iyice bastırmıştı. Ayrılamıyordu makinenin başından. Bir ara yaslandı koltuğa. Ne kadar geçmişti bilmiyordu. Gözlerini açtı birden. Hiç yapmadığı bir şeyi yapmış, uyuyakalmıştı koltukta. Kapının tıklatılmasıyla uyanmıştı. Fırladı hemen. Açtı kapıyı. Düş görüyordu demek ki. Olacak şey değildi ya. Belli belirsiz gülümseyişiyle Nahide vardı karşısında. Dili tutulmuş gibiydi. Ondaki bu şaşkınlık, Nahide'nin gülümsemesine Utku sevinci katmış gibi oldu. Hemen arkasından çıkan Necibe olmasa, çılgınca sarılacaktı Nahide'ye. O da bunu anlamış gibi çekildi biraz. ''Merhaba Muhsin abi'' dedi. Duralayıp ekledi. ''Bağışlayın, geç oldu ama...'' Kendine ancak gelebilmişti Muhsin. Uzanıp elini sıktı. ''Hoş geldin canım'' dedi. ''Sen bağışla. Öyle şaşırttın ki ne yapacağımı bilemedim.'' Çıkıp balkona aldı hemen. Karşılıklı koltuklara oturdular. Bekleyen Necibe'ye kahve söyledi. Necibe inmiş, göz göze kalmışlardı balkonda. Gülümsedi Muhsin. ''Ben daha kendimi düşte sanıyorum'' dedi. Suskun bir mutlulukla bakıyordu Nahide. ''Nasıl geldin bu saatte? Yasak değil mi?'' Suskun, kısa bir bakıştan sonra, ''Evet'' dedi Nahide, ''şaşırtıcı bir öykü.'' Duraksayıp ekledi, ''Ben gidiyorum.'' Gözlerini dikmiş, sessizce dinleyen Muhsin'e şamar gibi gelmişti bu iki sözcük. Suskun kaldı, gene aldı Nahide. ''Profesör Sait Mahir hocam, üniversitede bölüm başkanı, avukatlık büromuzun da başında, sever beni, en iyi öğrencisiydim, aylar önce söylemişti bana, Sorbon'dan burs istemiş benim için.'' Lisansüstü hem de doktora yapmamı istiyor. Necibe kahveyi getirmişti. Fincanlara boşaltırken söyleşiyi kestiği için kovmak gelmişti içinden Necibe'yi Muhsin'in. Kız çıkınca sürdürdü Nahide. Evet, benim pek beklemediğim bu iş oldu. Acıyla dolmuştu Muhsin. Gidiyor. Niye geldin peki? Başın sağ olsun demeye geldim. Gözlerinde o sinsi, alaylı gülümseme vardı. Kırgınlığını gizlemeye çalışarak... ''Sağ ol'' dedi Muhsin aşağıdan isteksizce. ''Çok gerekli değildi.'' Bir kısa suskunluktan sonra aldı Nahide. ''Bak Muhsinciğim'' dedi. ''Düne kadar kesindi her şey. 17'sinde gidiyordum. Anlaşmalar, sözleşmeler hepsi tamam. Air France, Paris biletim alındı. Evet Muhsinciğim, düne kadar.'' Gene bir suskun bakıştan sonra sürdürdü. ''Dün sabah darbeyi duyunca allak bullak oldu her şey kafamda. Günlerce düşünüp de veremediğim karar dikildi karşıma.'' Karanlık bakışlarını bir süre dikti Muhsin'e. ''Sen buradaydın, yangında bırakıp kaçıyor gibiydim seni. Kolum kanadım kırıldı.'' Ne diyeceğini bilmeden öylece bakıyordu Muhsin. ''Ama gidiyorsun.'' Suskun bakışını bir süre sürdürdü Nahide. ''O kararı ben veremem Muhsinciğim.'' Meydan okur gibi bir ateş vardı gözlerinde. ''Ben sadece hemen sana gelmek kararını verdim. Fırladım o anda da. Yakın akrabamın öldüğünü duyunca Sait Mahir uğraştı her şey için.'' Kuzeni Kurmay albaymış İstanbul Sıkı Yönetim'de. Dalaman Havaalanı'na biletimi de onlar sağladı. Sıkı Yönetim izin kağıdımı onlar imzaladı. 5 uçağı ile geldim. Onu geçiyordu buradaydım taksiyle. Gözler kolundaki saate kaymıştı Muhsin'in. 11'e geliyordu. Remziye Hanım teyzenin yanındaydım. Annemin başsağlığı dileklerini ilettim. Gülümseyerek takıldı. O gönderdi dedi. İzinsiz gelmedim yani. Olayı tam kavrayamamanın şaşkın boşluğuyla bakıyordu Muhsin. ''Ne kadar sürecek bu sevincim?'' Nahide gene baktı bir süre. ''O kararı sen vereceksin.'' Sessiz bakışıyorlardı. Nahide kalınca bir zarf çıkardı çantasından, masaya bıraktı. ''Burada anlaşmalar, sözleşmeler var Muhsinciğim. Paris bileti, Dalaman dönüş bileti. Hepsi içinde. Aşağı ineceğim şimdi. Düşün karar ver. Yırtarsan top camın altında bekliyorum seni.'' Duraksayıp ekledi. ''Yırtamazsan lütfen gelme Muhsinciğim. Necibe'ye ver getirsin.'' Kalkıp duraladı. ''Yarın erkenden çıkıp gideceğim. Sağlıkla kal canım.'' Dönmüş gidiyordu. Muhsin dikeldi. ''Ben nasıl yırtarım bunları?'' Bir an baktı Nahide. ''Ankara'da nasıl yırtmıştın?'' dedi. Çıktı. Merdivenlerden inip gitti ağır ağır. Kendini toparlamaya çalışıyordu Muhsin. Nasıl verecekti böyle bir kararı? Öylece kaldı bir süre. Masadaki sarı, kalın zarf, içinde çalkalanıp durduğu karmaşık olayların gözünde gittikçe büyüyen yakıcı kör düğümüydü. Karanlıkta gözlerini üstüne dikmiş Nahide, kanlı, kansız, acılı, ışıklı, birbiriyle boğuşan bin türlü olayın karmaşasında bakıyordu. ''Yırtmayacak mısın?'' Nasıl yanıt verecekti bu soruya? Bahçede, çam karaltısında oturan Nahide'ye baktı. Darbe olunca gelmiş. Uzanıp zarfı aldı. Yapışmamıştı. Açıp içindeki kağıtları çıkardı. Fransızca, antetli, mühürlü, imzalı kağıtlara, iki uçak biletine baktı şöyle bir. Kağıtları zarfa koyarken somutlaşmış, gözünde daha da büyümüştü her şey. Ne yapacaktı şimdi? Karanlık bir mutluluk içinde sallanıp duruyordu. Nasıl verecekti bu sınavı? Mutluluğu bölüşemiyorsan tek başına mı aşacaksın bu karanlığı? dalıp kaldı gene bir süre. Kalktı, aldı zarfı, indi merdivenlerden. Çoğu ışıklar karartılmıştı. Sessizdi ev. Bahçeye çıkınca ilerideki loş çam altına doğru elinde zarfla yürüdü ağır ağır. Koltuğa yaslanmış Nahide gözlerini üstüne dikmişti. Yaklaşıp karşıdaki koltuğa oturdu, elindeki zarfı ortadaki masaya bıraktı. Bulutlar arasına girip çıkan ay alacasında bile acıyla baktığı belliydi Nahide'nin. ''Niye geldin?'' dedi, titredi titreyecek bir sesle. Bir süre sessiz bakıp durdu Muhsin. ''İçten inanıyor musun yırtmamı istediğine?'' Umutlu bir sessizlik çökmüştü. Güzel şeyler özlemiyle suskun bakışıp kaldılar bir süre. Ay bulutlar arasından çıkmıştı. Yavaşça dikeldi Nahide. Karartılıydı gözleri. ''Beni sen mi çağırdın?'' Öylece bakıp duruyordu Muhsin. Bir anlık mutlu suskunluktan uyanmış gibiydi. ''Evet'' dedi, ''ben çağırdım seni.'' Gene Nahide'ye bakıp kaldı bir süre. Uzanıp aldı zarfı. Gözleri Nahide'de ağırdan yırtıp iki parça itti. Masanın üstüne bıraktı. Bir ağırlıktan kurtulmuş gibi yaslandı koltuğa. Gözlerini kımıltısızca dikti Nahide'ye. ''Ben senden çok korkuyorum'' dedi. Islak gibiydi Nahide'nin gözleri. Işıl ışıldı. Kitabın sonu. 31 Ağustos 2010, sayfa 407.